Programımızda şimdi de Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Cihan Yüksel ile birlikteyiz. Sayın Yüksel, bölge gündemine hoş geldiniz.
Hoş bulduk Bahar Hanım, merhabalar.
Çok teşekkür ederiz. Kamuda tasarruf tedbirlerini konuşacağız sizinle. Cumhurbaşkanı evet. Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmişti. O basın toplantısı, paketin açıklandığı, paylaşıldığı toplantı Sayın Yüksel. Detaylara geleceğiz, başlıklara konuşacağız elbette ama öncelikle böyle bir paket oluşturulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi bu paket açıklamalardan da anlayacağımız üzere orta vadeli programın güçlendirilmesi doğrultusunda verilen bir kararın sonucu. Özellikle de son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmeler tabii ki bir takım maliye politikalarının ve yapısal reformların uygulanmasını zaten gerekli kılıyordu. Hem enflasyonla mücadelede hem de bütçe dengesinin sağlanmasında bir politika tercihi olarak bu kamuda tasarruf tedbirleri kararı alınmış oldu. Tabii buradaki temel amaç işte bütçe açığını azaltmak, kamu borçlarını azaltmak, buna bağlı olarak faiz ödemelerini azaltmak veya makroekonomideki tasarruf oranını artırmak ve bunların sonucunda da cari açığı azaltmak. Nitekim 2023 bütçesinde bütçe açığının milli geliri oranı %6.4 olarak tahmin edilirken %5.2 oranında gerçekleşmişti. Aynı hedefler 2024 için de geçerli ve bu tasarruf tedbirleri sonucunda yine tahmin edilenden daha düşük bir bütçe açığı hedeflenmiş durumda. Ve yine genel olarak söyleyebileceğim şey aslında ben bu tasarruf paketinde genel olarak 3 temel özellik olduğunu görüyorum. Bunlardan bir tanesi sadece tasarrufa gitmek değil, sadece harcamaları kısmak değil, verimliliği ön planda tutarak bir tasarrufa gitmek söz konusu. İkinci bir özellik tüm kamu kurumlarını kapsıyor olması. Gerçi istisnası var Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi ama onun dışında yerel yönetimler de dahil, kamu iktisadi teşebbüsleri de dahil olmak üzere bütün kamu kurumlarını kapsıyor olması bence çok önemli. Üçüncü bir temel özelliği de genel olarak yorumlamak gerekirse kontrol ve denetimlere dayanarak bu tedbirleri uygulamayan kamu kurumlarına yaptırımlar uygulanacak olması geçmişte yaşanan tasarruf tedbirlerinden farkını ortaya koymuş oluyor.
Evet, yaptırım ve aslında denetim de aynı zamanda olacak evet. deniyor Sayın Yüksel. Evet. Başlıklara baktığımızda taşıtlarla ilgili kamu binalarıyla, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, enerji ve atık yönetimi, hizmet içi eğitim, yurt dışı geçici görevler, haberleşme ve iletişim giderleri bir de diğer cari harcamalar başlıklarını görüyoruz. Aslında çok geniş alınan tedbirlerden söz ediyoruz Sayın Yüksel.
Evet, yani harcama kalemleri itibariyle geniş. Yani arzu ederseniz ben biraz bütçe tablolarını inceledim. Rakamlar üzerinden de konuşabilirim.
Tabii, dinlemek isteriz Sayın Yüksel, buyurun.
Ya öncelikle hani harcama kalemleri veya tasarruf edilecek alanları hani özetlemek gerekirse, dediğiniz gibi taşıtlar konusunda çok önemli tedbirler var. Bu gerçekten de kamu bütçesi açısından önemliydi. Kamu filo yönetim sisteminin oluşturulması ve 3 yıl süreyle yeni araç satın almanın ve kiralamanın yapılmayacak olması. Ayrıca kanunda belirtilen makam araçları haricinde diğer kamu araçlarında yabancı menşeli araç kullanımının yasaklanması burada en çok dikkati çekenler arasında. Kamu binaları açısından baktığımızda da yeni hizmet binalarının alımının veya yapımının 3 yıl süreyle durdurulması, evet. özellikle kamu kurumlarında çalışan kişi sayısı ve metrekaresi dikkate alınarak kişi başına metrekare standardının uygulanması burada önemli bir detay. Ve yeni binaların kiralanmaması ve mevcut kiralanmış olan binaların da bir takvime bağlanarak sonlandırılması, sosyal tesislerin, lojmanların yapılması, yenilerinin yapılmasının engellenmesi ve mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması dikkat çekiyor. Burada ekonomiye kazandırılması derken kastedilen aslında bunların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elden çıkarılması kastediliyor. Evet. Bunların dışında lojman kiralarının, lojmanlarda oturan kamu çalışanlarının ödedikleri kira ücretlerinin piyasa bedelleriyle biraz daha uygunlaştırılması, rayiç bedelli dikkate alınması.
Sayın Yüksel, hakikaten o kadar çok başlık var ki belki dakikalar yetmeyecek konuşmaya ama baktığımızda tüm resme galiba yeni bir alışkanlığı da, yeni bir düzeni de getirecek. Her ne kadar alınan bazı tedbirlerde 3 yıllık bir süre var desek de galiba yeni bir düzenin de ayak sesleri olacak bunlar. Ne dersiniz?
Aslında bu açıdan önemli, ancak burada sadece tedbirlerin alınması değil, bunun yanı sıra bence kamu kurumlarında çalışanlara belki de bu konuda eğitimler vererek çalışanların da bu sizin de söylediğiniz gibi yeni alışkanlıklara ayak uydurmasının sağlanması gerekiyor. Çünkü bazen bazı politikalar tepeden alınır, önemli politikalardır bunlar ama en alt düzeyde kamu kurumlarında uygulama alanı bulmayabilir. Dolayısıyla burada aslında sadece kurumların yöneticileri veya devletin yöneticilerine değil, kurumlarda en alt düzeylere kadar çalışanlarda bu tasarruf bilincinin oluşturulması oldukça önemli.
Evet.
Mesela bu tasarruf tedbirleri alınmadan önce de ben de bir üniversite çalışanı olarak, bir kamu personeli olarak zaten hani bir maliyeci olmanın da getirdiği bütçe bilinciyle zaten bu şekilde hareket ediyordum. Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması yönünde o bilinçle hareket ediyordum. Kendi çalışma alanımda olsa bile buna dikkat ediyordum. Bunun bütün kamu personeline yayılması, belki de bununla ilgili eğitimlerin verilmesi oldukça önemli diye düşünüyorum.
Evet, ciddi bir tasarruf sağlayacak, israfın da önüne geçilecek böylece. Sayın Yüksel, çok az bir vaktimiz kaldı. Sayın Şimşek'in bir açıklaması daha vardı. Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, kitlerde yönetişim reformu, bunun yanında adalet ve etkinlik vergide, evet, kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda da çalışmalar olacak demişti. Birkaç cümleyle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, merak ediyoruz.
Bu da şu açıdan önemli. Çünkü biz aslında dün açıklanan bu tasarruf tedbirlerine baktığımızda, mesela ben rakamları hesapladığımda toplam bütçe giderlerinin yaklaşık %5'lik bir kısmına tekabül eden bir tasarruf var.
Evet.
Bu oran gayri safi yurt içi hasılanın ise yaklaşık %1'lik bir değerine tekabül ediyor. Şimdi mevcut ekonomik sorunların çözümünde bu tasarruf tedbirlerinin tek başına yetmeyeceğini biz bu rakamlardan zaten anlıyoruz.
Evet.
Yani sadece bu tasarruf tedbirleriyle bütçede %5'lik bir tasarruf tabii ki yeterli olmayacaktır.
Evet.
Bu nedenle harcamaların verimliliğine dönük diğer tedbirleri de düşündüğümüzde bu oran daha da yükselecektir. Bunun yanı sıra bu tedbirlerin yanı sıra diğer tedbir paketleriyle, işte vergide adalet paketi, kayıt dışıyla mücadele paketi gibi paketlerle desteklendiği zaman bu tasarruf paketi daha bir anlam kazanacaktır diye düşünüyorum.
Peki. Sayın Yüksel, çok teşekkür ediyoruz katkınız için. Kolaylıklar, iyi çalışmalar diliyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar diliyorum.
Doçent Doktor Cihan Yüksel'le birlikteydik.